Ayrım 27.
Sayfa 859. İki sevgilinin mırıltısından, bu ruhtan kopan, onlara bir rubap gibi eşlik eden ahengi çekip alın, geriye kalan ancak bir gölgedir. Nasıl, sadece bu muymuş dersiniz? Evet ya, çocukça sözler, tekrarlananlar, bir hiç için gülüşmeler, boş şeyler, saçma sapan sözler, dünyada en yüce, en derin ne varsa hepsi. Söylemek, dinlemek zahmetine değen tek şeyler. Bu boş sözler, bu zavallı şeyler. Bunları hiç duymamış, söylememiş kimse ahmaktır, tecrübesiz bir kişidir. Cosette Marius'a, biliyor musun diyordu. Bütün bunlar arasında bu tanrısal saflık, temizlik içinde ne biri ne de öteki bunun nasıl olduğunu bilmeden birbirleriyle sen diye konuşmaya başlamışlardı. Biliyor musun? Benim adım Euphrasie. Euphrasie mi? Yok canım, senin adın Cosette. Oo, Cosette, ben çocukken taktıkları pek çirkin bir ad. Ama asıl adım Euphrasie. Bu adı Euphrasie'yi beğenmedin mi? Beğendim elbette ama Cosette hiç de çirkin bir ad değil. Onu Euphrasie'den daha mı çok seviyorsun? Şey, evet. Öyleyse ben de onu tercih ederim. Sahiden de Cosette, güzelmiş. Beni Cosette diye çağır. Genç kızın bu sözlerine eklediği gülümseme konuşmayı cennet bahçelerine layık saf bir aşk haline getiriyordu. Bir başka sefer ona dikkatle bakıyor, beyefendi diye haykırıyordu. Yakışıklısınız, güzelsiniz, akıllısınız, hiç de aptal değilsiniz, benden de çok daha bilgilisiniz. Ama size şu sözle meydan okuyorum, seni seviyorum. Marius artık göklerde yüzüyordu. Bir yıldızın söylediği şarkıyı dinler gibiydi. Ya da öksürdüğü için genç kız ona çıkışıyor, öksürmeyin efendim diyordu. Evimde iznim olmadan öksürülmesini istemiyorum. Öksürüp beni tasalandırmak pek yakışıksız bir şey. Senin hasta olmanı istemiyorum çünkü bir kere sen hasta olursan ben çok mutsuz olurum, ne yapayım? Bunu bir tek kelimeyle söyleyelim, mükemmel tanrısal bir şeydi. Bir keresinde Marius Cosette, biliyor musun bir zamanlar ben senin adını Ursül sanmıştım dedi. Bu her ikisini de bütün gece güldürdü. Bir başka konuşma sırasında Marius, ah bir gün Lüksemburg'da bir sakatı büsbütün kırıp sakatlayacağım geldi diye haykırdı. Sonra hemen sözünü kesti, daha ileri gitmedi. Çünkü o zaman Cosette diz bağından söz etmek gerekecekti. Bu da kendisine imkansız bir şey gibi geliyordu. Bilinmedik bir şeye değme vardı bu işte, ten. Bu masum muazzam aşk bunun önünden kutsal bir korkuyla geri geri çekiliyordu. Marius'la Cosette bir arada yaşamayı işte böyle düşünüyorlardı, başka türlü değil. Her akşam Plume sokağına gelerek başkanın kapısındaki eski demir parmaklığı yerinden oynatmak, o sıranın üzerinde dirsek dirseğe oturmak, ağaçların arasından yeni başlayan gecenin ışıltısını seyretmek, pantolonunun diz çizgisini Cosette'in elbisesinin bolluğuyla bağdaştırmak, onun baş parmağının tırnağını okşamak, onunla sen diye konuşmak, birbirinin arkasından aynı çiçeği koklamak. Her zaman ebediyen. Bu sırada başlarının üzerinden bulutlar geçiyordu. Rüzgar estikçe gökteki bulutlardan çok insanın hayallerini sürükleyip götürür. Bu temiz, adeta vahşi aşk çapkınca zarafetten büsbütün yoksun değildi. Sevdiği kadına tatlı sözler söylemek okşamanın ilk şeklidir. Kendini deneyen yarım cürettir. Sevdiğine iltifat duvak arkasından alınan bir öpücük gibi bir şeydir. Zevk bir yandan gizlenirken bir yandan da bu öpücüğe birazcık da kendi tatlılığını ekler. Aşkın lezzeti karşısında gönül daha iyi sevebilmek için geriler. Marius'un hayallerle dolu okşamaları denebilir ki göklerde dolaşıyordu. Kuşlar yukarılarda, meleklerin yakınlarında uçuştukları zaman hiç şüphesiz buna benzer sözler duyuyorlardır. Yalnız bu konuşmalara gene de hayat, insanlık, Marius'un gücünün yettiği bütün olumlu şeyler de karışıyordu. Yatak odasında konuşulacak şeylerin başlangıcı olarak tabiatın bağrında söylenen sözlerdi bunlar. Lirik bir iç dökme, şiirle karışık müzik, cıvıldaşmanın sevimli aşırılıkları, bir demet haline getirilen, içe işler tanrısal bir koku yayan, birbirini sınırsız sevmenin bütün incelikleri, kalpten kalbe anlatılamaz bir şakıma. Marius, ah diye mırıldanıyordu, ne kadar güzelsin. Sana bakmaya korkuyorum. İşte bunun için seni hayranlıkla seyrediyorum. Tanrısal bir güzelliksin sen. Nem var bilmiyorum ama iskarpininin ucu altından göründüğü vakit elbisenin eteği beni heyecanlandırıyor. Sonra fikrin, düşüncen aralanınca o ne büyülü ışıltıdır görünen. Şaşılacak şekilde makul konuşuyorsun. Bazen seni hayal sanıyorum. Konuş, seni dinliyorum, sana hayranım. Ey Cosette, ne garip ne sevimli bir durum. Deli gibiyim. Bayan olağanüstüsün sen. Ayaklarını mikroskopla, ruhunu teleskopla inceliyorum. Cosette de buna karşılık sabahtan beri seni biraz daha çok seviyorum diyordu. Sorular, karşılıklar bu konuşmada akıllarına estiği gibi gidip geliyordu ama hep aşk konusunda birleşiyorlardı. Cosette'in bütün kişiliği saflık, sadelik, saydamlık, beyazlık, temiz yüreklilik, ışıktı. Cosette için berraktı denebilir. Ona her görene gün doğuşu etkisi yapıyordu. Gözlerinde çiğdemler vardı. Kadın biçiminde yoğunlaştırılmış bir sabah aydınlığıydı o. Marius'un ona taptığı için hayran olması pek tabiiydi. Yalnız gerçek şudur ki, manastırdan daha yeni çıkan bu küçük öğrenci nefis bir incelikle konuşuyor, bazen her çeşit gerçek ince sözler söylüyordu. Onun tatlı gevezeliği konuşma halindeydi. Hiçbir konuda yanılmıyordu, görüşleri doğruydu. Kadın, kalbin zarif içgüdüsüyle, o yanılmaz şeyle duyar konuşur. Hiç kimse hem tatlı hem derin şeyleri bir kadın kadar söyleyemez. Tatlılık, derinlik, işte bütün kadın budur. Cennet de bundan başka bir şey değildir. Bu tam mutluluk içinde her an ikisinin de gözleri yaşarıyordu. Ezilmiş bir cennet böceği, yuvadan düşmüş bir kuş tüyü, kırılmış bir yaban gülü dalı onların yüreğini titretiyordu. Tatlı bir şekilde melankoliye boğulmuş olan kendinden geçmeleri sanki ağlamaya bahane arıyordu. Aşkın en şahane belirtisi bazen çekilmez bir hal alan acımadır. Bütün bunlarla birlikte bütün bu çelişmeler aşk şimşeklerinin oyunlarıdır. Canı gönülden çekici bir serbestlikle, öyle de iştenlikle gülüyorlardı ki bazen iki oğlan çocuğu andırıyorlardı. Ne var ki saflıkla, temizlikle sarhoş kalplerin haberi bile olmadan unutulmaz tabiat daima oradadır. Kaba, yüce hedefiyle oradadır. Ruhların masumiyeti her ne olursa olsun, en edepli baş başa yalnızlıklarda bir sevgili çiftini bir çift arkadaştan ayıran o esrarlı fark sezilir. Birbirlerine tapıyorlardı. Temelli, değişmez olan şeyler daima yaşar. Sevişirler, birbirine gülümserler, gülüşürler, dudaklarının ucuyla küçük hareketler yaparlar, parmaklar sarmaş dolaş olur, birbiriyle sen diye konuşurlar. Bütün bunlar ölümsüzlüğe engel değildir. İki sevgili akşamın bağrına, alacakaranlığın içine, görülmezliğe kuşlarla, güllerle birlikte gizlenirler. Gölgeler içinde gözlerine topladıkları kalpleriyle birbirlerini büyülerler, mırıldanırlar, fısıldaşırlar. Bu süre içinde de muazzam yıldız kümeleri sonsuzluğu doldurur. 2. Eksiksiz mutluluğun şaşkınlığı. Mutluluktan ürkmüş bir haldeydiler, dalgın bir hayat sürüyorlardı. O ay Paris'i kırıp geçiren koleranın farkında değillerdi. Birbirlerine ellerinden geldiği kadar sırlarını açmışlardı ama bu adlarını söylemekten pek öteye gidememişti. Marius öksüz olduğunu, adının Marius Pommerci olduğunu, avukat olduğunu, kitapçılara yazılar yazmakla geçimini sağladığını, babasının kahraman bir asker, bir albay olduğunu, kendisinin zengin büyük babasıyla dargın bulunduğunu söylemişti. Baron olduğunu yarım yamalak söylemişti ama bunun Cosette üzerinde hiçbir etkisi olmamıştı. Marius baron muydu? Kız pek bir şey anlamamıştı bundan. Bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Marius Marius'tu. Cosette de ona Picpus Manastırı'nda yetiştiğini, kendi annesinin de ölmüş olduğunu, babasının adının U. Foşlövan olduğunu anlatmıştı. Babası çok iyi bir insanmış, yoksullara çok yardım edermiş ama kendisi de yoksulmuş, kızını hiçbir şeyden yoksun etmeden, kendisi her şeyden yoksun yaşarmış. İşin garibi şuydu ki, Marius'un Cosette'i sık sık görmeye başladığından beri yaşadığı bu senfoni içinde, bu yakın geçmiş bile o kadar belirsiz uzak görünüyordu ki, kızın söylediği şeyler onu iyice tatmin etti. Ona viraneden, tenerdiyelerden, yanıktan, babasının acayip tutumundan, garip kaçışından söz etmeyi düşünmedi bile. Geçici olarak bütün bunları unutmuştu. Hatta sabahleyin yaptıklarını akşama hatırlamıyordu. Nerede yemek yediğini, kimlerle konuştuğunu bilmiyordu. Kulaklarında onu bütün öteki düşüncelere karşı sağırlaştıran şarkılar vardı. Ancak Cosette'i gördüğü saatlerde yaşıyordu. O zaman da göklerde yüzdüğü için yeryüzünü unutması pek tabiiydi. Her ikisi de maddi olmayan hazların anlatılamaz yükünü bitkin bir halde taşıyorlardı. Aşıklar adı verilen şu uyur gezerler işte böyle yaşarlar. Ne yazık ki bütün bunları duymamış bir kimse var mıdır? Bu göklerden ayrılmak gereken bir saat niçin gelir çatar da hayat ondan sonra niçin gene sürüp gider? Sevmek aşağı yukarı düşünmenin yerini tutar. Aşk kendinden başka her şeyin şiddetli bir unutuluşudur. İhtirasta mantık aramayın. Gözlerin mekanizmasında kusursuz geometrik bir şekil bulunmadığı gibi, insan kalbinde de salt mantık zinciri yoktur. Cosette'le Marius için, Marius'le Cosette dışında hiçbir şey yoktu. Çevrelerinde evren sanki bir çukura düşmüştü. Pırıl pırıl saf bir altın içinde yaşıyorlardı. Önlerinde arkalarında hiçbir şey yoktu. Marius Cosette'in babası olduğunu pek düşünmüyordu bile. Kafasında hayranlığın her şeyi silmesi vardı. Bu sevgililer nelerden söz ediyorlardı acaba? Daha önce de söylemiştik. Çiçeklerden, kırlangıçlardan, batan güneşten, doğan aydan, önemli her şeyden. Her şeyin dışında her şeyi söylemişlerdi birbirlerine. Aşıkların her şeyi hiçbir şeydir. Baba, o virane ev, haydutlar, o macera neye yarar ki? Hem de o kabusun gerçek olduğuna emin miydiler ki? İkisi baş başaydı, birbirlerine tapıyorlardı. Önemli olan ancak buydu. Ondan gayri bir şey yoktu. Arkamızda cehennemin bu yok oluşu, belki de cennete erişmiş olmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Şeytanlar görüldü mü? Şeytan diye bir şey var mı acaba? Korku duyuldu mu? Acı çekildi mi? Hiçbir şey bilinmez. Her şeyin üzerinde pembe bir bulut vardır. Demek ki bu iki insan böylece çok yükseklerde, tabiatta bulunan bütün akıl almazlıkla yaşıyorlardı. Ne yerde ne gökte, insanla melek arasında, çamurun üzerinde, gök kubbenin altında, bulutlarda. Etli kemik bile değillerdi. Baştan ayağa ruh, baygınlık kesilmişlerdi. Yerde yürüyemeyecek kadar yücelmişlerdi ama mavilikler içinde kaybolamayacak kadar da insan olmakla doluydular. Tortulaşmayı bekleyen tanecikler gibi asıntıdaydılar. Görünüşe bakılırsa kaderin dışındaydılar. Dün, bugün, yarın adlı tekerlek izini bilmiyorlardı. Hayranlık içinde kendilerinden geçmiş süzülüyorlardı. Zaman zaman sonsuzluk içine kaçmak üzere oldukça hafiflemiş bir halde uçuyorlardı. Ölümsüz uçuşa hazırdılar sanki. Bu sallantı içinde uyanıkken uyuyorlardı. Ey ülküyle ezilen gerçeğin şahane uyuşukluğu! Bazen Cosette ne kadar güzel olursa olsun, Marius onun karşısında gözlerini kapıyordu. Kapalı gözler ruhu seyretmenin en güzel şeklidir. Marius'la Cosette bu işin kendilerini nerelere götüreceğini düşünmüyorlardı. Kendilerini sonuca varmış gibi görüyorlardı. Aşkın bir yerlere götürmesini istemek insanların garip bir iddiasıdır. 3. Gölge başlangıcı. Jean Valjean'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Cosette Marius'tan biraz daha az hayalperest olduğu için neşeliydi. Bu da mutlu olmak için Jean Valjean'a yetiyordu. Cosette'in zihnindeki düşünceler, tatlı meşguliyetleri, ruhunu Marius'un hayalinin doldurması, temiz, gülümseyen güzel yüzünün eşsiz güzelliğinden hiçbir şey eksiltmiyordu. Meleğe zambak yakıştığı gibi genç kıza da aşkın yaraştığı yaştaydı. Böylece Jean Valjean rahattı. Sonra iki sevgili anlaşınca her iş yolunda gider. Onların aşkını rahatsız edebilecek bir üçüncü kişi, bütün sevgililer için hiç değişmeyen küçük sayıda tedbirlerle tam bir görmezlik içinde tutulur. Böylece Cosette Jean Valjean'a hiçbir itirazda bulunmuyordu. Babası gezmek mi istiyordu? Peki babacım. Evde mi kalmak istiyordu? Peki. Akşam Cosette'le baş başa mı bulunmak istiyordu? Cosette buna pek seviniyordu. Jean Valjean hep akşam saat 10'da odasına çekildiği için böyle günlerde Marius sokaktan Cosette'in merdivene açılan camlı kapıyı açtığını duyunca o mutlu saati geçirmek üzere bahçeye geliyordu. Marius'a gündüzleri hiç rastlamadığını söylemeye lüzum bile yok elbette. Jean Valjean Marius'un var olduğunu bile düşünmüyordu. Yalnız bir defa bir sabah Cosette'e ''Dur bakayım, sırtın nasıl da beyaz olmuş öyle'' dedi. Bir akşam önce Marius büyük bir heyecanla Cosette'i duvara yaslamıştı. Yaşlı hizmetçi kadın Toussaint'de erken yattığından, işi biter bitmez uyumaktan başka bir şey düşünmediğinden Jean Valjean gibi her şeyden habersizdi. Marius evden içeri hiç adım atmıyordu. Cosette'le birlikte olduğu zaman sokaktan görülüp işitilmemek için köşkün merdiveni yanındaki girintiye gizleniyorlardı. Orada da oturup konuşmak yerine dakikada 20 defa birbirlerinin ellerini sıkarak ağaçların dallarına bakmakla yetiniyorlardı. Böyle zamanlarda 30 adım ötelerine yıldırım düşse farkına varmazlardı. Öylesine birisinin hayali ötekinin düşüncesine dalıyordu. Berrak safiyetler, lekesiz saatler, hemen hemen her biri ötekinin eşi olan saatler. Bu çeşit aşklar zambak yaprakları, beyaz güvercin tüyleri topağıdır. Kendileriyle sokak arasında koskoca bir bahçe vardı. Marius her giriş çıkışta hiçbir değişikliğin belli olmaması için kapının parmaklığını dikkatle yerleştiriyordu. Genel olarak gece yarısına doğru ayrılıyor, Courfeyrac'ın evine dönüyordu. Courfeyrac Bahorel'e inanır mısın diyordu. Şimdi artık Marius sabahın birlerinde eve dönüyor. Bahorel de ne olacak diyordu. Rahip çömezinde türlü rezaletler gizlidir. Zaman zaman Courfeyrac kollarını göğsünün üzerinde kavuşturup ciddi bir hal takınıyor Marius'a. Rahatsız oluyorsunuz delikanlı diyordu. Tecrübeli bir adamdı. Işıltısı Marius'un üzerine vuran o görünmez cenneti hoş karşılamıyordu. Duyulmamış ihtiraslara pek alışık değildi, sinirleniyordu, bazen Marius'a gerçeğe dönmesi, aklını başına toplaması için sert uyarmalarda bulunuyordu. Bir sabah kendisine şöyle çıkıştı. ''Azizim, şu anda bana rüya alemi, hayal ülkesi, sabun köpüğü başkenti ayda bulunuyormuşsun gibi geliyor. Hadi canım uysal ol, sevgilinin adı ne söyle.'' Hiçbir şey Marius'u konuşturamazdı ki. Onun tırnaklarını sökebilirlerdi de şu anlatılamaz Cosette adının meydana geldiği kutsal üç heceden bir tekini bile ağzından alamazlardı. Gerçek aşk gün doğuşu kadar ışıklıdır ama mezar gibi de sessizdir. Yalnız Courfeyrac'a göre Marius'taki değişiklik parlak bir sessizlikti. Bu tatlı Mayıs ayı süresince Marius'la Cosette şu sonsuz mutluluklara eriştiler. Sırf sonra gene sen deme zevkini tatmak için kavga edip birbirleriyle siz diye konuştular. Kendilerini hiç ilgilendirmeyen kimselerden en ince ayrıntılara kadar uzun uzun söz ettiler. Adına aşk denilen şu pek çekici operanın sözlerinin hemen hemen hiç olduğunu gösteren bir başka kanıt da budur. Marius Cosette'in kumaşlardan söz etmesini dinledi. Cosette Marius'un politikadan söz etmesini dinledi. Diz dize oturup Babilon sokağından geçen arabaların gürültüsünü dinlediler. Gökyüzünde aynı yıldızı, otlardaki aynı ateş böceğini seyrettiler. Birlikte sustular, konuşmaktan da üstün tatlı bir zevk. Bunun gibi daha bir sürü şey. Yalnız çeşitli zorluklar da baş gösteriyordu. Bir akşam Marius, Envalit Caddesi'nden buluşma yerine doğru ilerliyordu. her zaman başı önünde yürümek alışkanlığındaydı. Plume sokağına sapmak üzereyken tam yanı başında birisinin "İyi akşamlar Bay Marius" dediğini duydu. Başını kaldırdı, Eponine'i tanıdı. Bu olay onun üzerinde garip bir etki yarattı. Bu kız onu Plume sokağına getirdiğinden beri Marius onu bir tek defa bile düşünmemişti, hiçbir yerde de görmemişti. Böylece de aklından bütün bütün silinmişti. Ona ancak minnet borçluydu. Şu andaki mutluluğunu ona borçluydu ama gene de kıza rastlamak onu tedirgin ediyordu. İhtirasın mutlu, temiz olduğu zaman kişiyi kusursuz bir hale getirdiğine inanmak bir hatadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi onu ancak bir unutkanlık alemine sürükler. Bu durumda insan kötü davranmayı unutur ama iyi olmayı da hatırlamaz. Minnet, ödev, zorunlu, can sıkıcı hatıralar kaybolur. Başka zaman olsa Marius Eponine başka türlü davranırdı. Zihni Cosette'le dolu olduğundan bu Eponine'in Eponine Thénardier olduğunu, babasının vasiyetnamesinde yazılı olan soyadını taşıdığını doğru dürüst fark edemedi bile. Öyle bir at ki birkaç ay önce kendini seve seve feda ederdi. Marius'u olduğu gibi gösteriyoruz. Aşkının parıltısı altında babası bile ruhunda bir parça kayboluyordu. Biraz sıkıntıyla, "O, siz misiniz Eponine?" dedi. "Niçin bana siz diyorsunuz? Size bir şey mi yaptım ki?" "Hayır." Eponine karşı bir dargınlığı yoktu elbette, asla. Yalnız şimdi artık Cosette sen dediğine göre Eponine siz demekten başka çaresi yoktu. Marius sustuğu için Eponine haykırdı. "Buraya baksanıza siz." Sonra birdenbire durdu. Eskiden o kadar kaygısız, cüretli olan bu yaratık söyleyecek söz bulamıyordu sanki. Gülümsemeye çalıştı ama yapamadı. Yeniden söze başlayarak, peki dedi. Sonra gene sustu, gözleri yerde bir süre öylece kaldı. Sonra sert bir sesle birden, "İyi akşamlar Bay Marius" dedi, uzaklaşıp gitti. 4. Cab, İngilizce'de tekerlek üzerinde yürür. Külhan Bey dilinde havlar. Ertesi gün 3 Haziran'dı. 3 Haziran 1832, Paris ufkuna kalın bulutlar halinde yığılan önemli olaylar yüzünden belirtilmesi gereken bir gündür. Gün batarken Marius kalbinde aynı hayranlık düşünceleriyle bir gün önceki yoldan ilerlerken kendisine doğru gelen Eponine'i gördü. 2 gün üst üste fazlaydı doğrusu. Hızla geri döndü, caddeden ayrıldı, yolunu değiştirdi. Monsieur sokağından dolaşarak Plume sokağına saptı. Bunun üzerine Eponine hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Onu Plume sokağına kadar takip etti. O zamana kadar onun yoluna çıkmaya bile uğraşmadan caddeden geçişini görmekle yetinmişti. Yalnız dün onunla konuşmak istemişti. Marius hiç farkında olmadan Eponine onun ardı sıra gitti. Demir kapının parmaklığını oynattığını, bahçeye süzüldüğünü gördü. İçinden, "Vay" dedi, "eve giriyor." Parmaklıklı kapıya yaklaştı, demir çubukları birbiri arkasına yokladı. Marius'un yerinden oynattığı çubuğu kolayca buldu. Alçak sesle acı acı mırıldandı. "O kadar da değil Lizet." Kapının dibine sanki onu koruyormuş gibi demir çubuğun ta yanı başına oturdu. Burası tam da parmaklıklı kapının bitişik duvarla birleştiği yerdi. Orada karanlık bir köşe vardı. Eponine hiç görünmüyordu. Bir saatten fazla kımıldamadan, sesini çıkarmadan, düşüncelerine dalmış olarak oturdu kaldı. Gecenin saat 10'una doğru Plume sokağının 2-3 yolcusundan biri olan yaşlı bir şehirli, gecikmiş, bu kötü tanınan, ıssız yerden aceleyle uzaklaşıyordu. Bahçe kapısının önünden geçerken kapıyla duvarın meydana getirdiği köşeye gelince boğuk, kızgın bir sesin "Her akşam geldiğine artık şaşmayın" dediğini duydu. Bakındı, hiç kimseyi göremedi. Yalnız o karanlık köşeye bakmaya cesaret edemedi, pek korkmuştu çünkü. Adımlarını sıklaştırdı. Bu yolcu acele gitmekle iyi etti çünkü az sonra ayrı ayrı birbirinden uzak olarak duvar diplerinden yürüyen bir hafiye koluna benzer 6 adam Plume sokağına girdiler. Bahçe kapısının önüne ilk gelen durdu, ötekileri bekledi. Bir saniye sonra altısı birden orada toplanmış bulunuyorlardı. Alçak sesle konuşmaya başladılar. İçlerinden biri işte burası dedi. Bir başkası bahçede köpek var mı diye sordu. Bilmiyorum ama her ihtimale karşı bir köfte getirdim yanımda, köpeğe verebiliriz. Cam kırmak için macun aldın mı? Dipnot, bir camı macun topağı yapıştırarak kırınca camlar macuna yapışır, yere düşmez, gürültü çıkmaz. Evet.